Ayrım 29.
Kur'an kursu inşa ettin, yurt yaptın, çocuk okutuyorsun, öğretmenlik yapıyorsun, vaaz ediyorsun. Bunlar cihat bölümüne girmez. Ameli salih bölümüne girer. Hakkın ihkakı için, hakkın yayılması, Allah'ın kelimesi yükselmesi için yapılacak iktidar çalışmasına cihat derler. Cenab-ı Hak bunu siyasi mücerretten emretmemiş, cahududen emretmiş. Ne demek? Ordu halinde yapılır. Komutanı bellidir. Namaz kılmanın şartı iktidarın Müslümanlaştırılmasıdır. Allah diyor ki, camilerden önce iktidar yolu Müslüman olacak. Beş vakit namaz kılınacak yerler için kubbeler yapma sizi cennete götürmez. Çünkü bu ülkede Allah kubbe yapıp yapmadığını sormuyor, sormayacak, yetkili olup olmadığını soracaktır. Bugün Müslümanların 100 lirası varsa, bu 100 liranın 30 lirasını kız ve erkek evlatlarımızı yetiştirecek Kur'an kurslarına ayırırken, 60 lirasını da iktidara giden siyasi kuruluşlara ayıracağız. Allah bütün peygamberlerini iktidar için mücadele ettirmiştir. Bana tarikat menşiinden iktidar için boğuşmayan bir isim gösteremezsiniz. Size diyorum ki, saçlarım adedince başlarım olsa, her bir baş Kur'an yolunda koparılsa, yine bu sahip davasından vazgeçmeyecektir. Allah'ın size soracağı soru şöyle. Küfür düzeninde İslam devleti olsun diye niçin çalışmadın? Erbakan ve arkadaşları parti görüntüsü altında bu ülkeye İslam'ı getirmek istiyor. Savcı anladı. Savcı kadar biz anlasak bunu, meseleyi halledeceğiz. Bu ülkede dinin simgesinin refah olduğunu Yahudi Abraham bile anlamıştır. Kimi iktidar Müslümanın eline geçmeden cemaati silaha teşvik ediyorsa, ya o cahildir ya başkaları tarafından görevlendirilen bir haindir. Çünkü hiçbir peygamber devleti ele geçirmeden harbe müsaade vermemiştir. Müslüman akıllı olur, karşısındaki düşmanı nasıl yeneceğini göstermez. Kurmay çizer, asker uygular. Eğer kurmay planını açıklarsa, yeni bir plan kurması ümmetin komutanları üzerine vaciptir. Bizim görevimiz konuşmak değil, asker olarak ordu içerisinde harpteki planı uygulamaktır demiştir. Aynı kişi milletvekili seçildikten sonra 29.11.1996 tarihli konuşmasında şöyle diyor. Mecliste 158 tane İmam Hatip mezunu kökenli milletvekili var. Bizim derdimiz lise İmam Hatip ayrımı değil, liselileri de aynı İmam Hatip ruhuyla yetiştirmek. İnsanlara din dersi yetmez, bir de ahirete hazırlık dersi konulmalıdır. Bu ülkede en büyük terör, en büyük isyan Allah'a ve Resulüne yapılıyor. Gelin bu ülkede hep birlikte başbakanından cumhurbaşkanına kadar hepimiz ölüm ve ölümden sonraki hayata hazırlık yaptıralım. Samsun Spor'un taraftarı olur da Allah'ın taraftarı olmaz mı bu dünyada? Elhamdülillah şimdi kilit taşı omuzumuzda. Belediyeler merdiven kurdu, köprünün ortasına ulaştık. 1,5 milyar İslam Kurtuluş Ordusu koruyor. Bak Erbakan Hoca'yı tanımayanlar duysun. O bu köprünün kuruluş ustası ve mimarıdır. Refah Partisi Ankara Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan, 14.3.1993 tarihinde Kırıkkale'de yaptığı konuşmada, "Bu vatan bizimdir, rejim bizim değildir kardeşlerim. Rejim ve Kemalizm başkalarınındır. Türkiye yıkılacak beyler. Türkiye Cezayir olur mu diyorlar. Orada %81 nasıl olmuşsa %20 falan değil %81'lere ulaşacağız. Boşuna uğraşmayın ey emperyalist batının, sömürgeci batının, vahşi batının ve dünya ile beraber olacağız diyerek ırz ve namus düşmanlığı yapan, Müslüman kadının bacakları arasına insan yerine köpek yerleştirecek kadar köpekleşen ve enikleşen batının taklitçiliğine soyunmuş olan sizlere sesleniyorum. Boşuna uğraşmayın. Kırıkkalelilerin ellerinde gebereceksiniz demiştir. Bu konuşmaya ait bant çözümünün tamamını inceleyen Profesör Doktor Bahri Öztürk, 25.9.1995 tarihli bilirkişi raporunda, konuşmada özellikle belli bir dini görüş ve inanca sahip olanlarla olmayanlar arasındaki farklılık ön plana çıkarılmakta, bu dini görüş ve inanca sahip olmayanlar, şayet bu görüş iktidara gelirse gebertileceklerine kadar varan düşmanca hareketlerin hedefi olarak gösterilmektedir. Nitekim konuşmanın diğer yerlerinde de, örneğin, bütün hesapları biz soracağız. İstiklal mahkemelerinin hesabını da biz soracağız. İskilipli Atıf Hoca'nın hesabını da biz soracağız gibi, faildeki amacı ortaya koyan ifadelere sıklıkla yer verilmektedir. Sanığın eylemi, TCK'nın 312 Taksim 2. maddesine göre, suç işlemeye dolaylı tahrik suçunu oluşturur demiştir. Refah Partisi Ankara Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan'ın bu konuşmasına ait kasetler çoğaltılarak Refah Partisi teşkilatına dağıtılmış ve mahalli teşkilatlarca da vatandaşlara dinletilmiştir. Söz konusu kasetlerden biri Dalaman ilçesinde ele geçince, 1995 yılına kadar Refah Partisi Dalaman ilçe başkanlığını yapan Süleyman Akbulut ve 1995 yılında bu görevi devralan ilçe başkanı Ömer Halit Malatyalı, 24.10.1995 tarihinde Dalaman Cumhuriyet Savcısı Sinan Esen'e verdikleri ifadelerde, üzerinde saltanat ve emperyalizm yazılı bu kasetin kendilerine Refah Partisi Genel Merkezi tarafından gönderildiğini açıklıkla belirtmişlerdir. Adı geçen milletvekillerinin başka konuşmaları da elinizdedir. Şimdi Refah Partisi bu konuşmalardan partimizin haberi yok demektedir. Konuşmaların bir kısmı televizyonlarda, kapatma davası açılmadan defalarca yayımlanmıştır. Partiden ihraç edilmedikleri gibi uyarı dahi yapılmamıştır. Aslında Refah Partisi bu şahısları bir tetikçi gibi kullanmıştır. Sonra da milletvekili seçtirip cezalandırılmalarını engellemeye çalışmıştır. Onların yaptığı laikliğe aykırı eylemlerden parti de sorumludur. Partiden ihraçların partinin sorumluluğuna etkisi yoktur. Esasen bu ihraçlarda da takkiye yapıyorlar. Öğrendiğimize göre ihraç kararlarını kesinleşmesin diye tebliğ etmiyorlar. Kapatma davası reddedilirse tebligat yapıp savunma haklarını kullandıracaklar ve haklıymışsınız deyip partide bırakacaklar ve tetikçi olarak kullanmaya devam edecekler. Refah Partisi Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tekdal, 24.11.1996 günü Kanal D televizyon kanalında görüntülü olarak verilen konuşmasında şöyle diyor. Parlamenter sistemin hakim olduğu yerlerde, eğer bir millet gerekli şuuru göstermez, hak nizamının tesisi sadedinde gayret sarf etmez ise, kendisini iki bela karşılayacaktır. Bunlardan bir tanesi, bütün münkerler karşısına gelecek, zulüm görecek ve zulmün neticesinde de helak olup gidecektir. Bir diğeri, mükellef olduğu hak nizamının tesisi için çalışmadığı için Cenab-ı Hakk'a hesabını veremeyecektir ve bu takdirde de yine zelil olacaktır. İşte değerli kardeşlerim, bu hassasiyetlere dikkat etmek suretiyle hak sistemini tesis etmek isteyen ve bu uğurda mücadele eden topluluklara elden gelen gayretin gösterilmesi elbette ki vazifemizdir. Türkiye'de hak nizamı tesis etmek isteyen siyasal kadronun adı Refah Partisi'dir. Refah Partisi ön savunmada, sayfa 215, bu konuda Ahmet Tekdal 1986 yılında hacca gitmiştir. Hacca genel başkan sıfatıyla değil, sade bir vatandaş olarak gitmiştir. Hac siyasi faaliyet yeri olmadığı için parti adına siyasi bir konuşma yapması da düşünülemez demektedir. Bir partinin genel başkan yardımcısının bu sıfatı taşıdığı süre zarfında laikliğe aykırı olarak yaptığı her konuşma siyasi partiler kanununun 101 Taksim B maddesi gereğince partisini bağlar. Konuşmanın ne zaman ve nerede yapıldığının hiçbir önemi yoktur. Esasen Ahmet Tekdal'ın hacca son defa 1986 yılında gittiği de doğru değildir. Elde mevcut kaset ve belgeler dikkatlice incelendiğinde Ahmet Tekdal'ın bu konuşmayı 1993 yılında Bahçeli Evler Belediye Başkanı Muzaffer Doğan'ın konuşmasından sonra ve o konuşmaya da atıfta bulunarak yaptığı açıklıkla anlaşılacaktır. 24.11.1996 günü Kanal D'de yayımlanan Teke Tek programına katılan Refah Partisi Ankara Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan, görüntülü bant çözümünden açıkça anlaşıldığı gibi, asker kalkmış diyor ki, PKK'lı olmanıza müsaade ederiz ama şeriatçı olmanıza asla. Bu kafayla çözemezsiniz, çözüm isterseniz şeriatçılıktır demiştir. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şükrü Karatepe, 10 Kasım 1996 günü Atatürk'ün hatırasını anmak için yapılan törenden sonra, "Hakim güçler, ya bizim gibi yaşarsınız ya da her türlü fitneyi, fesadı içinize sokarız," diyorlar. Bu yüzden de Refah Partili bakanlar bile kendi dünya görüşlerini bakanlıklarına yansıtamıyorlar. Bu sabah ben de resmi görevim, sıfatım nedeniyle bir törene katıldım. Süslü püslü görünüşüme bakıp da layık olduğumu sakın sanmayın. İnancımıza saygı duyulmadığı, sövüldüğü bir dönemde içim kan ağlayarak bugünkü törenlere katıldım. Belki başbakanın, bakanların, milletvekillerinin bazı mecburiyetleri vardır ancak sizin hiçbir mecburiyetiniz yok. Bu düzen değişmeli, bekledik, biraz daha bekleyeceğiz. Gün ola, harman ola, Müslümanlar içlerindeki hırsı, kini, nefreti eksik etmesin demiştir. Kayseri Belediye Başkanı Şükrü Karatepe'nin bu konuşmasından dolayı Ankara Birnoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin 9-10-1997 gün ve E.163 sayılı kararıyla halkı sınıf, ırk, din ve bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik suçundan ve TCK 312 Taksim 1. maddesinin uygulanması suretiyle mahkumiyetine karar verilmiştir. 8 Mayıs 1997 günü Refah Partisi Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik meclis kulisinde "Refah Partisi iktidarında imam hatipleri kapatmaya kalkarsanız kan dökülür. Cezayir'den beter olur. Ben de kan dökülmesini istiyorum. Demokrasi böyle gelecek, fıstık gibi olacak. Ordu 3500 PKK'lı ile baş edemedi. 6 milyon İslamcı ile nasıl baş edecek? Rüzgara karşı işerlerse yüzlerine gelir. Bana vurana ben de vururum. Ben sapına kadar şeriatçıyım, şeriatın gelmesini istiyorum." demiş. Haber 10 Mayıs 1997 günü yayımlanan çok tirajlı gazetelerimizin hemen hepsinde yayımlanmış ve bu konudaki tanık beyanları mahkemenize gönderilmiştir. Refah Partili Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Sincan'da düzenlediği Kudüs gecesinde salona İslami terörist örgüt liderinin büyük boy posterlerini astırdığı, aydınlarımıza şeriat enjekte edeceğini söylediği için Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nce tutuklanmasından sonra, Refah Partili Adalet Bakanı Şevket Kazan, mahkeme kararını protesto ettiği imajını yaratacak biçimde hapishanede kendisini ziyaret etmiştir. Refah Partili Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, söz konusu konuşmayı dolayısıyla Ankara İkinoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin 15-10-1997 gün ve E28 sayılı kararıyla silahlı çetelerin övülmesi ve propagandasını yapmak suretiyle bu çetelere yardım etmek ve halkı, din ve mezhep farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek suçlarından ve TCK'nın 169-312 Taksim 2 ve 3713 sayılı yasanın uygulanması suretiyle cezalandırılmasına karar verilmiştir. G. 3-3-1340 gün ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun 3. maddesinde marif vekaleti yüksek diniyat mütehassısları yetiştirmek üzere Darülfunun'da bir ilahiyat fakültesi tesis ve imamet ve hitabet gibi hidematı diniyenin ifası vazifesiyle mükellef memurların yetişmesi için ayrı mektepler küşat edecektir denilmektedir. Anayasamızın 174. maddesinde sayılan ve anayasaya aykırı olduğu şekilde anlaşılamayacağı ve yorumlanamayacağı vurgulandıktan sonra İnkılap kanunlarının en başında yazılı olduğuna göre, Tevhid-i Tedrisat Kanunu anayasa hükmü haline gelmiştir. O halde 1. Gereğinden fazla ilahiyat fakültesi açılması, 2. İmam hatiplik gibi din görevi görecek memurların yetişmesini sağlayacak adedi geçecek şekilde, başka bir anlatımla milyonlarca çocuğumuzu dini eğitime tabi kılacak şekilde imam hatip okulları açılması, açıkça anayasaya ve eğitimde laiklik ilkesine aykırıdır. Bu konuyu daha çok aydınlığa kavuşturmak için esas hakkında görüşümüzde belirttiğimiz hususlara ek olarak şu hususlara değinmek istiyoruz. Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Bülent Serim, 22-8-1997 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'ne yazdığı İsteğe Bağlı Dinsel Eğitim ve Öğretim adlı makalesinde şöyle diyor. Son günlerdeki tartışmaların odaklaştığı Öğretim Birliği Yasası'nın anayasanın 174. maddesinde yer alması ne anlama geliyor sorusuna yanıt aranması gerekmektedir. Bu sorunun yanıtını bulabilmek için anayasayı okumayı bilmek gerek. At gözlüğü takarak 174. maddeyi anayasadan soyutlayıp soruya yanıt bulmaya çalışmak bizi noksan değil yanlış sonuca götürür. Kasıtlı değilseniz anayasanın kuralları arasında bir gezintiye çıkıp konuyu bütün olarak ele almak ve anlamak zorundasınız. Şimdi biz bunu yapmaya çalışacağız. Tüm anayasalar bir ideolojiyi benimsemiş ve bu ideoloji üzerine yapılandırılmıştır. Bizim anayasamızın ideolojisi Atatürkçülüktür, Kemalizm. Atatürkçülük ideolojisini oluşturan Atatürk ilke ve devrimleri anayasanın temel harcı olmuştur. Bu temel harç, anayasa metnine dahil olan ve temel kavramları koyması, anayasanın dayandığı temel ilkeleri belirlemesi yönünden özel önem taşıyan anayasanın başlangıcında ortaya konulmuştur. Başlangıcın ilk paragrafında, anayasanın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, eşsiz önder ve kahraman Atatürk'ün ilke ve devrimleri, inkılapları, doğrultusunda anlaşılması, özüne ve ruhuna bu yönden saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Başlangıcın 5. paragrafında, hiçbir düşüncenin Atatürk ilke ve devrimleri karşısında korunamayacağı açık biçimde vurgulanmıştır. Anayasanın ikinci maddesinde ise Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan bir devlet olduğu yazılır. Atatürk ilke ve devrimlerinin amacı ve ereği yine başlangıcın ikinci paragrafına göre ulusumuzu dünya ulusları ailesinin eşit haklara sahip onurlu bir üyesi yapmak ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmaktır. Atatürkçülük temeli anayasanın çeşitli maddelerinde yansımasını bulmuştur. Eğitim ve öğretim hakkı ve ödevi başlıklı 42. maddede eğitim ve öğretimin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin yönetim ve denetimi altında yürütüleceği belirtilmiştir. Bununla yetinilmemiş, aynı maddede iki buyruk daha getirilmiştir. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz, eğitim ve öğretim özgürlüğü, anayasaya bağlılık, sadakat, borcunu ortadan kaldırmaz. Anayasaya bağlılık, önce Atatürk ilke ve devrimlerine uygun, onun gereğini yerine getirecek içerikte olmasını koşul kılmaktadır. Maddede bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz denildiğinden, isteğe bağlı dinsel eğitimin kurs biçiminde düzenlenmesi sonucu değiştirmeyecektir. Atatürk ilke ve devrimleri, kimi devrim yasalarıyla oluşturulmuş ve bu yasalarla yaşama geçirilmiştir. 1961 Anayasası'nda olduğu gibi, madde 153, 1982 Anayasası'nda da, madde 174, devrim yasaları koruma altına alınmıştır. 174. madde, devrim yasalarını yalnız koruma altına almakla kalmamış, aynı zamanda bu yasalara anayasal nitelik kazandırmıştır. Anayasanın başlangıcı 2, 42 ve 174. maddeleri birlikte düşünüldüğünde bu sonuca kolaylıkla varılmaktadır. Ancak bu sonucu içine sindiremeyenler yönünden bir adım daha atıp 174. maddeyi büyüteç altına yatırmak istiyorum. Önce 174. maddenin ilk okumada anlaşılamayacak denli karışık ilk tümcesini okuyucuların bağışlayacağını umarak yinelemeyi zorunlu görüyorum. Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik niteliğini koruma amacını güden aşağıda gösterilen inkılap kanunlarının anayasanın halk oyuyla kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz. Görüldüğü gibi tümce, Türkçe yönünden pek anlaşılabilir gibi değildir. Tümcenin sonundaki anayasaya aykırı olduğu biçiminde anlaşılamaz ve yorumlanamaz kuralı, tümcenin başındaki anayasanın hiçbir hükmü söylemiyle mi yoksa devrim yasalarıyla mı ilgilidir? Tümceyi çözümleyebilmek için önce anlaşılamaz ve yorumlanamaz yükleminin anayasaya aykırı olduğu biçiminde söyleminden ayrılması gerekir. Bu yüklem, tümcenin başındaki anayasanın hiçbir hükmü söylemine ilişkindir. Bütün bu açıklamalar ve maddenin amacı göz önünde bulundurularak şu yargıya varmak olanaklıdır. Devrim yasalarının anayasaya aykırı olduğu ileri sürülemez. Anayasanın hiçbir hükmü de devrim yasalarının anayasaya aykırı olduğu biçiminde yorumlanamaz. Yani bir hüküm yorumlanırken devrim yasalarının anayasaya uygun olduğu varsayılır. Bu demektir ki devrim yasaları anayasanın bir kuralıyla çatışırsa üstünlük devrim yasalarındadır. İşte bu özellik devrim yasalarına anayasal nitelik kazandırmaktadır. Yalnızca koruma altına almanın, devrim yasalarının temel yasalar olarak uygulanmadıktan sonra önemsiz kalacağı düşüncesiyle bu düzenleme yapılmıştır. 1982 Anayasası'nın 174. maddesi, 1961 Anayasası'nın 174. maddesi, 1961 Anayasası'nın 153. maddesindeki kuralı aynen yinelemektedir. 1961 Anayasası'nın 153. maddesinin kabulü sırasındaki aşamalar yorumumuzu haklı çıkarmaktadır. Maddenin ilk tümcesi Temsilciler Meclisi'nde Türk toplumunun çağdaş uygarlık seviyesine erişmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik niteliğini koruma amacını güden aşağıda gösterilen devrim kanunlarının bu anayasanın halk oyuyla kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin anayasaya aykırılığı ileri sürülemez biçiminde kabul edilmiştir. Anayasanın hiçbir hükmü, anayasaya aykırı olduğu biçimde anlaşılamaz ve yorumlanamaz söylemi Milli Birlik Komitesi'nde eklenmiş ve tümce bugünkü biçimine getirilmiştir. İki metin karşılaştırıldığında Temsilciler Meclisi'nce kabul edilen metnin daha dar kapsamlı olduğu anlaşılacaktır. Çünkü bu metinde anayasanın öbür kurallarıyla bağlantı kurulmamış, yalnızca devrim yasalarının anayasaya aykırılıklarının ileri sürülemeyeceği belirtilmiştir. Metin böyle kalsaydı anayasanın bir başka kuralı yorumlanırken devrim yasalarının anayasaya aykırı biçimde anlaşılması olanaklı olacaktı. Maddenin gerekçesinde de zaman zaman çeşitli amaçlarda devrimlere karşı geriletici telkin, propaganda, hatta eylemlere girişildiği, Özellikle son yıllarda bu tür olayların yoğunlaştığı, ulusal birliği zedeleyici ve ulusumuzun uygar dünyadaki durumunu sarsıcı nitelikteki zararlı davranışları önlemek amacıyla devrim yasalarının anayasaya aykırılığının ileri sürülmesinin bu maddeyle engellendiği vurgulanmıştır. Devrim yasalarının anayasal nitelikte temel yasa olduğu yorumu bize yasalar çıkarılırken, öğretim birliği yasasının gözetilmesi gerektiği sonucuna götürmektedir. Öğretim birliği yasası, eğitim ve öğretimde dinsel olan ve olmayan ikiliğin kaldırılması amacıyla çıkarılmış, bunu sağlamak için de tüm eğitim ve öğretim kurumları okul niteliğinde olsun olmasın Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Genel Başkan Necmettin Erbakan dahil, Refah Partisi'nin hiçbir sözcüsünün İmam Hatip okullarının anayasanın 174. maddesine aykırı olarak çoğaltılması, okullarda kız öğrencilerin dinsel kıyafetlerle eğitim yapmaları, devlet dairelerinde kadın memurlara da aynı şekilde çalışma izni verilmesi, denetimli olsun veya olmasın, Kur'an kurslarının olabildiğince çoğaltılması ve buralardaki eğitimin çok küçük yaşlarda başlaması taleplerinden herhangi birini veya hepsini içermeyen bir konuşmasına bugüne kadar şahit olmadık. Diğer talepleriyle birlikte değerlendirildiğinde, Refah Partisi'nin kavgasını verdiği hususlar gerçekleşirse, Türkiye Cumhuriyeti'nin din kuralları esas alınarak yönetilen ülkelerden farklı olacağını iddia edebilecek aklı başında tek kişi çıkacağını sanmıyorum. Bir de laik olmasalardı ne yapacaklardı acaba? Türkiye Cumhuriyeti tevhid-i tedrisata, eğitim birliğine o kadar önem vermiştir ki, Refah Partisi'nin savunmalarına dayanak yapmaya çalıştığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni bu konuda çekince koyarak imzalamıştır. Bütün bu açıklamalarımdan sonra son sözüm şöyle olacak. Gerek ülkemizde ve gerekse dünyada mahkemelerce kapatılan hiçbir parti, Refah Partisi kadar kapatılmayı hak etmemiştir. Saygılar sunuyorum. Vural Savaş, Cumhuriyet Başsavcısı. Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki tebliğname. Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı. Bölüm 08. Sayı 98-08-26-85. Sanık Recep Tayyip Erdoğan. Müdahil yok. Suçun nevi, halkı, din ve ırk farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek. Suç tarihi 6-12-1997. Mahkeme Diyarbakır 3 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi. Uygulama, sanığın TCK'nın 312/2-59. Maddeleri gereğince 10 ay süreyle hapis ve 716.666.666 Türk lirası ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair. Karar tarihi No. 21/4/1998-36/69. Tebliğ tarihi 21/4/1998.